Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz sizinle. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu akşamda ve bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2017 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak da bir mülakatı, daha doğrusu bir mülakatın devamını aktaracağız. İkinci bölümünü Mehmet Temiz abiyle Gönül Sohbeti üst başlığıyla Sami Efendi'den Hukukçuya 4 Öğüt adlı yazıyı mülakatı aktaracağız. Selman Tan gerçekleştirmiş bu röportajı değerli dinleyenler Mehmet Temiz abiyle. Sami Efendi Hazretleri'nin size mesleğiniz, kamu görevlerinizle ilgili tavsiyeleri oldu mu? Evet, o da şöyle oldu. Ben Urfa'da ders aldıktan sonra ilk fırsatta İstanbul'a ziyarete gidip devlethanenin kapısını çaldım. Benim ilk özel ziyaretim olacaktı. Kapıyı bir genç açtı. Torunu Mahmut Bey'miş. Kendisine savcı olduğumu ve ziyarete geldiğimi söyledim. Mahmut Bey içeri girip Sami Efendi'ye, "Efendim sizi bir savcı ziyaret etmek istiyor," demiş. Sami Efendi torununa, "Nasıl birisi?" diye sormuş. Mahmut Bey de, "Efendim tanımıyorum," demiş. Sami Efendi bir müddet sükut ettikten sonra, "Güvenilir birisidir, alabilirsiniz," demiş. Bunları daha sonra bana Mahmut Bey anlatmıştı. O dönemler sıkıntılı dönemlerdi. Devamlı tedbiri tavsiye ettiği dönemlerdi. Bizi tanıdıktan sonra bana hukukla, yani mesleğimizle ilgili içinde itikadı da adaleti de barındıran şu dört temel tavsiyede bulundu. İlki, beşeri kanunların gayri adil olduğuna inanacaksınız. Asıl adil kanunların ilahi kanunlar olduğuna iman edeceksiniz. Gönlünüz beşeri kanunlara değil, ilahi kanunlara bağlı olacak, dedi. İkinci olarak, beşeri kanunları uygularken onları ilahi kanunlara adapte etmeye çalışınız, buyurdular. Üçüncü olarak, sakın nefsinize uyduğunuz, kızgın olduğunuz zaman karar vermeyiniz. Hadis-i şerifte buyruluyor, hakim öfkeliyken hüküm vermesin diye. Son olarak da şunu söyledi. Gelen en yakınınız, ananız, babanız dahi olsa kesinlikle iltimas göstermeyiniz. Adaletten ayrılmayınız. Ben de kendisine, "Efendim ayeti kerimede, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir," buyuruluyor. Hatta malum bir başka ayette zalim, bir başka ayette fasıktır ibareleri de geçiyor. Bu noktada bize ne buyurursunuz, diye sordum. Malum kendileri hukukçuydular. Cevaben buyurdular ki, "Bu ayetin muhatabı siz değilsiniz. Muhatap olanlar iktidarda olanlardır. Onlar da muktedir değillerse yine mesul olmazlar. Ama güçleri yettiği halde değiştirmezlerse o zaman bu ayetlerin muhatabı olurlar." Bir seferinde de meslek değiştirme alternatifi zuhur etti. Beni bir şirketin başına çağırıyorlardı. Teklif geldiği zaman, "Biz büyüklerimizle istişare ederiz," dedim ve ziyaretine gittim. Kendisine herhangi bir şey arz etmeden buyurdular ki, "Herkes bildiği işle meşgul olsun. Bilmediği konuda başarılı olamaz. Bazı mesleklerde ise kamu menfaati vardır. Adalet noktasında siz faydalı olmazsanız bile zararınız olmaz." "Meslek hayatınız nasıl geçti efendim?" "Senelerce savcılık yaptım ama yanımda tek bir ceza kanunu bulundurmadım. Herkes ceza hukuku kitaplarını, içtihatları filan masanın üstünde bulundururdu fakat benim masamda sadece Kur'an-ı Kerim veya o dönem üzerinde çalıştığım surenin tefsiri bulunurdu. Hatta müfettişler gelip baktıkları zaman Kur'an-ı Kerim ve tefsirleri görünce kaşlarını çatarlardı. Birkaç tanesi yanınızda hiç ceza kanunlarını göremiyoruz deyince onlar çekmecededir der, çıkarır, küçücük kitapçıkları gösterirdi. Elhamdülillah buna rağmen terfi ettik. Birinci sınıf savcılığa kadar yükseldim. Bizde birinci derece ayrı, birinci sınıf ayrıdır. Birinci sınıflar Yargıtay'a seçilme hakkına sahiptirler. Ama kimliğimden dolayı bol bol sürgüne gittim. Mesela birinci sınıftayken üçüncü sınıf yerlere tayin oldum. ilçeden ilçeye gittim. Mesela Adapazarı'ndan Zonguldak Karabük'e gönderildim. Çorum'a, Sungurlu'ya, Kandıra'ya gönderildim. Ama hepsi hayra tebdil oldu. Oralarda hizmetler oldu. Meslek hayatımda tahminen 10 sene çocuklar başka bir şehirde, ben başka bir şehirde görev yaptım. Bu durumu gerek Sami Efendi Hazretlerine gerek Musa Efendi Hazretlerine arz ettiğim zaman hicret, cihat, hizmet sevabı kazanıyorsunuz buyurmuşlardı. Herhalde siz gittiğiniz hiçbir yerde kimliğinizi gizlemiyordunuz. Belki sohbetler yapıyordunuz. Bunlardan dolayı mı şikayet ediliyordunuz? Elhamdülillah, her gittiğim yerde sohbetler yapıyordum. Ayrıca camilerde vaazlar verip namaz kıldırıyordum. Normalde bu durum savcılarda görülen bir şey değildir. Hem de yasakların olduğu, sıkı yönetimin ilan edildiği 1970 ihtilali sonrası, 1980 ihtilali sonrası bütün dönemlerde böyleydi. Şikayet edenler her zaman için bu savcı aşırı dinci, şeriatçı, mesleğinin gereklerine uygun davranmıyor şeklinde şikayetlerde bulunuyorlardı. Fakat ben inancımdan hiçbir zaman taviz vermedim. Elhamdülillah herhangi bir zarar da görmedim. Üstelik Türkiye'nin dört bir yanında farklı farklı şehirlerde tebliğ ve irşat hizmetinde bulundum. Mehmet abi, Sami Efendi ile ilgili hatıralar anlatıyordunuz. Oradan devam edelim mi? 1980 yılında Yozgat Yerköy başsavcısı iken ailelerimizle ve arabalarla hacca gitmiştik. O zaman şeytan taşlama yolu tekti. Bütün haccac şeytan taşlamaya gidiyor, aynı yoldan geri dönüyordu. Gidenler ve gelenler kafileler halinde birbirleriyle karşılaşıyorlardı. Çok tehlikeliydi, çok ölümler oluyordu. Şeytan taşlamaya gittiğimizde bizden önce şeytan taşlayanlarla karşı karşıya geldik. Önümüzde alabildiğine uzun bir kuyruk, arkamızda da yine uzun bir kuyruk vardı. Tam karşılaşma noktasındaysa biz vardık. Karşımızdaysa iri kıyım Sudanlılar çıktı. Ben o zaman 60 kilogram, incecik yapıda birisiydim. Sudanlılar dirsekleri boğazımızda bizi buldozer gibi sürüyorlardı. Fakat geri gitme imkanımız yok çünkü arka tarafımız dolu. Böyle bir itiş kakış içinde yarım saate yakın uğraştık. Tam yıkılmak üzereydik. Ne yapacağız Allah'ım diye düşünürken Sami Efendimizin bir sohbetinde söylediği sözler aklıma geldi. Buyurmuştu ki, sıkıntıya düştüğünüz zaman Allahu Teala'dan mürşidinizin veya Abdülkadir Geylani Hazretlerinin vesile olmasını isteyin. Bu düşünce saniye içinde aklımdan geçti. Bir baktım Sami Efendi Hazretleri ihramlı olarak havadan geliyor. Bana bakarak gülümsedi ve o zarif elleriyle sıkıntıda olanların, yani bizim grubun tamamını kaldırdı. Recme tül akabe denilen büyük şeytanın yanında bir yere koydu. O sırada yanımda bulunan ve halen hayatta olan Hacı Muzaffer Bey bana dönerek ''Savcı abi, biz buraya nasıl geldik?'' dedi. Çünkü geldiğimiz yer belki bir kilometre ötede bir yerdi. ''Sonra anlatırım.'' dedim. İhramlarımızın üstü gitmiş, onda taş filan da kalmamış. Bendeki taşları paylaşıp vazifemizi ifa ettik. Sami Efendi Hazretleri'nin öyle bir tasarrufunu gördüm. Nitekim ertesi günü şeytan taşlama yolunda epey ölümler oldu. Cenab-ı Hak onlara böyle bir tasarruf yetkisi vermiş. Sami Efendi Hazretleri'ne her gittiğimizde Cenab-ı Hak ona ne sormak istediğimizi bildirirdi. Daha bir soru sormadan reçetesini, ne yapmamız gerektiğini bize söylerdi. İntisap ettiğim ilk zamanlar rüyamda Sami Efendi Hazretleri'ni gördüm. Urfa Ulu Camii'ne Sami Efendi Hazretleri teşrif etmiş dediler. Hemen gidip buldum ve elini öptüm. Elinin üstünde madeni para büyüklüğünde bir mühür gördüm. Rüyamda bana, bu mühür zamanın gavsı olduğunun mührüdür dediler. Sami Efendi'yi canlı olarak ilk ziyaretimde elinin tarak kemiklerinin üstünde aynı mührü zahiri olarak gördüm. Ama daha sonraki ziyaretlerde böyle bir mühür görmedim. Efendim, size manevi hayatla ilgili özel tavsiyeleri oldu mu? Sami Efendi Hazretleri bir görüşmemizde şöyle buyurmuştu. Yatmadan önce abdest alın. iki rekat hacet namazı kılın, sağ tarafınıza yatın ve şu duayı okuyun. Allahümme beccehtü veci ileyk ve fevveztü emri ileyk ve elcehtü zahri ileyk. La melce ve la mence minke illa ileyk. Rabeten ve rahbeten ileyk. Amentü bi kitabikellezî enzelte ve nebiyikellezî erselte. Devamında şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i biiznillah görürsünüz inşallah. Buyurduklarını aynen uyguladıktan sonra yattım ve rüyamda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüm. Buyurdular ki, gel evladım seninle birlikte zikir yapalım. Karşıma otur, dizlerini dizlerime daya, başını bük ve kalben Allah de. Bir müddet böyle devam ettikten sonra, sana biraz da hadis öğreteyim buyurdular. Kendisi okudu, okuduklarının hepsi kalbime yazıldı. Bildiğiniz hadisi şerifler miydi, bilmediğiniz hadisi şerifler miydi? Bildiğim hadisi şeriflerde vardı, bilmediğim hadisi şeriflerde. Mesela, kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifini okudu. Sonra en son okuduğu hadisi şerif, bana tabi olan bendendir oldu. O okuyor ama bakıyorum benim ağzım hareket ediyordu. Bu şekilde uyandım. Yine 1980 haccında Harem-i Şerif'in ikinci katında istirahat ediyoruz. O zamanlar tenha olduğu için haremden ayrılmak yerine altımıza bir halı, üstümüze bir halı serip orada uyuyoruz. Bir baktım Beytullah kalkmış, onun yerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam oturuyor. Ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nasıl büyük bir aşkla bağlı. Etrafında gözyaşı dökerek, ruhi ebi ve ümmi fidake ya Resulallah diyorlardı. Ben de aynı şeyi söyledim ve ya Resulallah, sizi övmekten biz aciziz. Çünkü size Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de övmektedir deyince mübarek tasarrufta bulundular. Elhamdülillah buna benzer daha niceleri oldu. Rüyada gördüğüm de oldu, yakaza halinde gördüğüm de oldu. Rabbim dünyada ve ahirette bizi ondan ayırmasın. Amin. Simayı âlileri nasıldı efendim? Şemail-i şeriflerde anlatıldığı gibiydi. Yüzü genişçeydi. Hem gülümsüyordu. Muhabbetle bakıyordu. Hani bir insan tebessüm ettiği zaman gözleri de güler ya, işte o şekilde. Ona bizi ulaştıran büyüklerimiz olmuştur. Önceleri nice keramet sahibi evliyayı ziyarete gitmiştim ama bunlar hep Sami Efendimiz'e intisaptan sonra oldu. Adapazarı'nda görev yaparken abimin çocukları trafik kazası geçirdiler. 5 kişi vefat etti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Abimin hanımı, oğlu, gelini, kızı, torunu hep vefat ettiler. Annem üzülmesin diye anneme söylememişiz. O zamanlar cep telefonu yok. Musa Efendi nereden bulmuşsa annemin telefonunu bulmuş ve bizzat telefon etmiş. Fakir Musa Topbaş, Mehmet Bey'le görüşmek istiyorum demiş. Annem, oğlum yoktur şimdi deyince, peki aradığımı ve selamımı söyleyin demiş. Anneme hiçbir şey söylememiş. İkindin tekrar aramış, bu sefer telefona kardeşim Mahmut çıkmış. Başınız sağ olsun, abiniz ne zaman gelir demiş. Kardeşim de saat 11'den sonra geleceğini söyledi, cenazelerle ilgileniyor efendim demiş. Saat 23.15'te üstadımız 3. defa telefon etti. Sahibül vefa olmak işte budur. Geçmiş olsun, vefat edenlerin hepsi şehit oldular. Taziye için nereye gelelim dedi. Hakikaten sabah namazını kılıp yola çıkmışlar, hepsi abdestlilermiş. Ben de efendim annemin haberi yok. Annemin evinden başka da İstanbul'da evimiz yok. Zahmet buyurmayın. Eğer müsaade ederseniz kardeşler olarak bir ziyaretinize gelelim dedim. İyi olur dedi. Efendim ne zaman gelelim dedim. Gece ve gündüz her zaman evim sana açık dedi. Abim Cizre'de Şeyh Seyda'ya bağlıydı. Onu da götürdüm. Abim maşallah Musa Efendi ne kadar nurluymuş, benim mürşidim gibi dedi. hakikaten Şeyh Seyda yüzünü peçeyle kapatırdı. Büyük bir alim ve büyük bir veliydi. Sami Efendi Hazretleri ona selam gönderirken, "Selam ve hürmetlerimle ellerinden öperim," demiş. Size bunu nereden duyduğumu da anlatayım. Bir umrede Harem-i Şerif'te tesbih çekiyorum. Yanımda oturan biri bana eğilerek, "Nereye bağlısınız?" diye sordu. Söyledim, bana, "Ben Sami Efendi'yi takip etmekle görevli istihbarat polisiydim. Sonra talebesi oldum. Bir müddet sonra Cizre'ye tayinim çıktı. Sami Efendi Hazretleri bana, Cizre'de Seyda Hazretlerine selam ve hürmetlerimle ellerinden öptüğümü söyle," dedi. Cizre'de vazifeye başladığım zaman selamı unutmuştum. Bir müddet sonra bir şahıs geldi ve "Sizi Seyda Hazretleri çağırıyor," dedi. Benim aklım başıma geldi. Gidince Sami Efendi Hazretlerinin söylediklerini ilettim. Bunun üzerine Şeyh Seyda Hazretleri hemen ayağa kalktı, şehadet parmağını havaya kaldırdı ve "Ben şehadet ederim ki o urvetül vüskadır, yani Kur'an ifadesiyle sağlam ve kopmayan kul. O zamanın feridedir. O tevazusundan dolayı öyle söylüyor. Esas eli ve ayağı öpülecek olan odur," dedi. Evet, mülakatın bu bölümü de burada son buluyor değerli dinleyenlerimiz. Gelecek ay tasavvuf, İslam'ı bütün hücrelerimizde yaşamaktır başlıklı 3. bölümü yer alacak diye not düşülmüş. Mülakatın sonunda biz de ömrümüz vefa ederse inşallah bu 3. bölümü de gelecek ay sizinle paylaşmaya çalışacağız. Mehmet Temiz abi ile Gönül Sohbeti 2, Sami Efendi'den Hukukçuya 4 Öğüt başlığıyla yer almış mülakatın bu 2. bölümü Altınoluk Dergisi'nin Aralık sayısında değerli dinleyenler sizinle paylaşmış olduk ve bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Değerli dinleyenler, şimdi de Neslihan Nur Türk imzalı Lillah başlıklı yazıyı paylaşacağız. Dön de bir bak geriye, neler kalmış ardında? Hayırlar mı, şerler mi? En çok ne var yadında? Yaşamak yorucudur. Bazen her şeyden elini eteğini çekmek, sessiz ve ıssız bir limanda dinlenmek, kimsenin bulamayacağı bir yerlerde kayboluvermek ister insan. Bu ihtiyaçla ne zaman doğsan, Rabbinde kaybol. O her yerdedir. Yeter ki hisset. Yeter ki gözlerini kapatıp gönlüne bakmayı bil. Yeter ki gözlerini açtığında da her bir yanı gönlündeki imanla bakarak lillah seyredebil. Başın gafletteyse alnını secdeye koymakla ona yaklaşmış olmazsın. Bazen de başın değil, lakin gönlün secdededir. Yine eksik kalırsın. İyisin sen, hem başını hem gönlünü aynı anda secdeye vardır. İşte ancak o zaman zahirin, batınınla beraber huzurun tadını alır. Bilmem mi hiç, bazen insanın kolunu kaldırası gelmez. Bilmem mi kimseyi göresin, duyasın olmaz. Konuşasın, yapasın, edesin kalmaz. En sıradan işlerin bile yorgunluk verdiği, o güne kadar ideal diye benimsediğin tüm fiillerin boş ve manasız geldiği demler olur. Sonra yıllardır kıldığın namazların, tuttuğun oruçların, verdiğin sadakaların, sevindirdiğin ya da kırıp döktüğün insanların, başardığın ya da başaramadığın işlerin, kazandığın ve kaybettiğin imtihanların, günahlarının ve sevaplarının, yaptıklarının ve yıktıklarının, sebep ya da engel olduklarının, hasılı tüm yaşadıklarının gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçtiğini görürsün. El ele vermiş geçit yapan her bir şeyin meydan okurcasına üstüne üstüne gelip "Geçtik, lakin işte buradayız," diye haykırdığını duyarsın. Evet, geçmiş hiç silinmeyecek bir şekilde kayıtlara da geçmiştir. Gelecekse belki de hiç gelmeyecektir. Bunu hatırlayınca daha da yorulursun. İşte tam da bu anda belki biraz yaşlı insanların ölümden neden daha çok korktuğunu anlarsın. Evet, gelecek 20 yaşındaki biri için gelip gelmeyeceği meçhul bir nimet olsa da 80 yaşında biri için temelli zayıflamış bir ihtimal gibidir. Ölüm denince 80'lik bir çınarın hissettiği ile 20'lik bir fidanın hissettiği hiç aynı olabilir mi? Amellerinin geçit törenini seyretmek ve bu seyri yaparken haşyetle titremek, kökler sağlamlaştıkça nasip olan bir nimettir ya, aklın varsa henüz gençken de lillah titremelisin. Gerçi çoğu zaman sırf endişelerinin derdini çekiyor insan. Daha olmamış, olacağı da meçhul işlerin yükünü sırtlanıyor. Ya şöyle olursa, ya böyle derse, ya başıma şu iş gelirselerin derdiyle boş yere yorgunluk çekiyor. Geçen için şükürden ve tevbeden gayrı yapacak bir şey yok. Gelecek olan için de duadan ve hayrı hayal ederek hay olanın muhafazasına sığınmaktan gayrısın. O halde durmada lillah şunu sor. Ey benim belimi büken hatalarım, ey benim başımı diken sevaplarım, ey benim canımı üzen anılarım, ey benim payıma düşen coşkularım, ey benim eksilerim, artılarım, ey benim kayıplarım, kazançlarım, herkesi bir kenara koyup sadece sizleri düşünsem yorulmaya yetiyor. Başka hiçbir şey değil, sadece kendimi bilmeye kalksam zaten koca bir ömür geçiyor. Üstelik ömrün neresinde olduğum da meçhulken böyle, bilmem ki bu, çok yoruldum, ölesim var diyen sesin derdi ne? Yorulduysan hayra yor da bir başka işe koyul. Her yorulan yeter deyip yoldan çıksa, kenara çekilip dursa, yolun hali nice olur? Delirdin mi? Yolcuya yol lazımsa, yola da yolcu lazımdır. Pes etme ki bu ümmete safiyetle gayretli öncü lazımdır. Kim dedi ki kolay olacak diye? Kaç kere demediler mi cennet ucuz değil diye? Bedelsiz ne ekmek var ne de cennet taamı. Yorulduysan dinlen ve tekrar gel ki zaman lillah gayret etme zamanı. Hem bir düşün, tam da yolun ortasında yeter deseydi o Resul. Alem kendisine muhtaçken zayıflık gösterip sussaydı, taşlandığı gün lanet olsun deyip kahırlansa da dursaydı neler olurdu? Sakın o peygamberdi, bense sıradan biriyim, onun gibi değilim deme. Onun sünnetini eda ederken azmini, gayretini, kararlılığını, yorulduğu zamanlarda nasıl dinlenip kuvvet topladığını iyi araştır. Evet, onun gibi olamazsın. Fakat eğer cenneti istiyorsan, ondan bir cüz olmak zorundasın. Madem vaziyet böyle, sünnetin ne kadarını yaşamaya güç yetirebiliyorsan yaşa. Çok yakında sona erecek olan süreni iyi kullan. Madem ki zaten istesen de istemesen de bir gün duracaksın, yaşadığın sürece lillah hareket et, lillah sus, lillah konuş, lillah al, lillah ver. Yorgunluklarını da lillah sele ver ki gitsin, seni meşgul etmesin. Hem de ki ne yaptın da yoruldun, duyan da sanır ki çok bir iş görmektesin. Tamam, kolay değil elbet, yoldasın, iş sürmedesin. Sağa, sola, öne, arkaya dikkatlice bakmak zorunda kalarak, üstelik hızla gitmektesin. Tamam, biraz dikkatin dağılsa üstelik kaza yapma ihtimalin var ve bunca tetikte olmak elbet insanı yorar. İyi de değmez mi söyle, kavuşmak istediğin sevgili bu kadarcık yorgunluk çekmeye değmez mi? Yolun sonu rızaya çıkacaksa yolda biraz yoruluversen ne ki? Şimdi gel, geçmişin ve geleceğin seyrine dalıp da bugünü kaçırma. Şimdi işte elinde olanı, yani anı mamur et, kendini yorulmaya değecek hayırlara lillah memur et. Yoruldukça gözlerini göğe, gönlünü yâre çevirip memnun et. Korkma. Eceli gelmeyen ölmez. Can korkusuyla sır vermek ya da yalan söylemek ancak bu hakikati aklından çıkarmış olanların gösterebileceği bir zafiyettir. Lillah, doğrulukta kal. Doğruları yanlışlarına, kuvveti zaaflarına her daim galip gelen bahtiyarlardan ol. Biz büyüklerimizden bunu duyduk, belledik. Aleyhine olacağını da bilsen yalan söyleme. Uğruna bir ömür harcadığı her şey, altında kaldığı bir enkaza dönüştüğünde neyin kıymetli, neyin kıymetsiz olduğunu herkes biraz anlar. Marifet iş o raddeye gelmeden bile bilenlerden olmaktır. Adının ne olduğu mühimdir, lakin aslının ne olduğu ondan daha mühimdir. O vakit lillah, adı güzel, kendi güzel peygamberinin yolunda ol. Çünkü o yolda adın kıtmir de olsa aslın güzel olur. Sen sen ol, takva gibi kıymetli bir malzemeyi taassup katarak ziyan eden müsriflerden uzak dur. Hiç duydun mu, günahları yakan birle sevapları yakan kibir varmış. Bir de hem kibri hem birri yakan her işi lillah, hakka meftun ekabir varmış. İşte sen ara bul da olacaksan lillah, onlara yakın ol. Şimdi dön bak geriye, neler kalmış ardında. Hayırlar mı, şerler mi, en çok ne var yadında? Lillah bak ki göz ancak o vakit görür. Yolu gör ki ayaklar o vakit yürür. Yürü, yolcuya yol lazımsa yola da yolcu lazımdır. Anlayan anlar, bilen bilir. Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Lillah başlıklı yazıyı paylaştık programımızda son olarak değerli dinleyenler. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2017 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık sizinle. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de yeni yazılarla tekrar buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.